Ayrım 27, sayfa 262. Oteldeki papağanın yanından ayrılmamandan belli oluyor zaten ne dersin. Yılanların olduğu bölüme girmedim bile. Kapıdan şöyle bir bakıp geçtim. Sürüngenler bana çok itici geliyor. Diğer kısımları gezdikten sonra öğle yemeği için Küplük lokantasına gittik. Ayşegül de gelmiş, bizi bekliyordu. Çığlık çığlığa birbirimize sığalarıldık. Onu arkadaşlarıma tanıştırdım. Ankara'daki okulundan en iyi arkadaşı. Sera senden öyle çok söz etti ki hepimiz seni tanıyor gibi izledi Delek. Bol çamatalı bir yemekti. Havada şansımız da çok güzeldi. Öğleden sonra serbesttik. Ayşegül bizi hoş bir kafeye götürdü. Melis de Esin karıma gittiler. Alışveriş yapmak istiyorlarmış. Ailenle simten ise kir diyerek ayrıldılar. Kesin birilerini bulmuşlardır onlar. Boş dururlar mı? Kafede Ayşegül olanı biteni anlattım. Tabii çok üzüldü. Ve de o da Dilek gibi beni teselli etmeye çalıştı. Can dostlarım benim. Ayşegül'e Dilek'i Tunal'a Hilmi'ye götürebilir misin dedim. İkisi şaşkın şaşkın bana baktılar. Ne o dedi Dilek. Beni başından sağmak mı istiyorsun? Ne münasebet dedim ve yine Ayşegül'e dönerek açıkladım. Dilek iki gündür başım bekliyor. Oysa o da çarşıları dolaşmayı sever. Eminim ufak tefek şeyleri almak istiyordur ama beni bırakmak istemiyor. Ben zeyç abamla değilim. Onun için sen onu götürsen inan çok sevineceğim. Peki sen ne yapacaksın? Ben de biraz yalnız kalmak istiyorum. Dileği memnuniyetle götürürüm ama sen de gelsen iyi olurdu. Gerçekten hiç keyfim yok. Kendi başıma kalmak iyi gelecek. Anlaşıldı dedi Dilek. Benden kurtulmak istiyorsun. Evet aynen öyle dedim. Gülmeye çalışarak. Böylece onlar Tunal'a yemeğe gittiler. Ben de otele döndüm. Hemen odaya çıkmak istemedim. Ondan da kapağına kısılmış gibi hissediyordum kendimi. Aslında her yer bana sıkıntı veriyor. Duvarlar sanki üstüme geliyor. Bari biraz o bir oturayım da öyle yukarı çıkayım diye düşünüp oradaki bir koltuğa attım kendimi. Öylesince düşüncelere dalmışım ki bu ne dalgınlık böyle diyen neşeli bir sesle irkildim. Karşımda Muhalle Hanım duruyordu. Hemen ayağa fırladım. Otur otur diyerek beni oturttu. Kendisi de karşıma geçip sorular sormaya başladı. Bu arada tek başına ne yapıyorsun bakayım? Dilek nerede? Dilek'le Ayşegül'le Tuna'nın Hilmi'ye gitti. Hani şu senin sevimli yeşil göz arkadaşının. Evet hocam. Sen niye onlarla gitmedin? Hava ne kadar güzel. Canım istemedi hocam. Onlarla gitmemi için ısrar ettiler ama ne bileyim canım istemedi. Eyvahlar eyvahlar gözlerim dolmaya başlamıştı. Sera diyerek bana doğru eğildi Muhalle Hanım. Neyin var senin? Hiç olur mu? Yüzün allak bullak. Bana her derdini söyleyebilirsin. Hem ben sizi buraya güzel vakit geçiresiniz diye getirdim. Yolundan gitmeyen bir şey varsa hemen el ele verip halledelim. Ah Muhalle Hanım ah keşke el ele çözebileceğimiz bir şey olsaydı. Gözlerim yanıyor çenelerimse sıkmaktan ağrıyordu. Muhalle Hanım elimden tutup beni ayağa kaldırdı. Hadi benim odama gidiyoruz. Zaten ben de kafamı dinlemek için otele dönmüştüm. Sizle baş etmek göründüğü kadar kolay değil diyerek göz kırptı. İçeri girer girmez ilk işi oda servisini arayıp iki çay ısmarlamak oldu. Sonra bana dönüp geç şöyle otur rahatına bak Sera. Ben şimdi geliyorum dedi ve bir koşu banyoya gitti. Az sonra çaylarımız gelmişti. Karşılıklı oturuyorduk. Muhalle Hanım ayaklarının altına almıştı. Çay her derde devadır. Şimdi bir yudum al ve Seracığım üzen neymiş bana anlat. Yüreğim öylesine ağırdı ki belki de derdim hafifler umuduyla sürekli bir konuyu konuşmak istiyorum. Ama ne yalan söyleyeyim bizlere ne kadar yakın olursa olsun o yine de öğretmenimizdi. Hocam bunu size nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Ne kokola değiliz. Şurada iki arkadaş gibi karşılıklı çay içiyoruz. Beni öğretmenin gibi değil ablammış gibi görmeye çalış. Sessizce inen gözyaşlarımı ve dilime silip ona Cüneyt'i anlatmaya başladım. Çay fincanının iki eliyle avuçlarının içinde tutmuş ara sıra başını sallayarak beni dinliyordu. Tek söz etmiyordu. Üzerimden ayırmadığı gözlerinden tüm dikkatimi anlattıklarının üstünde yoğunlaştığını görebiliyordum. İşte böyle hocam. Çok üzüldüm Seracığım. Sessizlik içinde karşılıklı bir süre öylece oturduk. İçini çekip keşke yardımcı olabilsem dedi. Ama ne yazık ki her insan bu tür olaylardan yalnız başına geçmek ve kendini deneyimini acı da olsa kendi elde etmek durumunda. Hepimiz aynı yollardan geçtik. Üzülüyorsun. Bu çok doğal. Sana üzülme demem. Abes olur. Seni çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de senin yaşındayken aynı şeyleri yaşadım. Zaten aşağı yukarı herkes bu dönemlerinden geçer. Böylesi duygularımı insanlar en yoğun olarak sizin yaşlarınızda yaşarlar. Tabii acılar da aynı oranda yoğun olur. Hele de ilk aşklar hiç unutulmaz. Çünkü ilk kez birine gönlünü alınca saflığına veriyorsun ve ilk ayrılık acısında böylesine bir derinlikte yaşıyorsun. Daha sonraki aşklar ve ayrılıklarda acılar yaşanır ama ilk kez bambaşkadır. Çünkü ilk olarak böyle bir deneyim yaşanıyordur. Ve dedi gözleri uzaklara dalar. Çoğunlukla ilk aşklar bitmeye mahkumdur. Çünkü iki taraflı yaşları geri değişim yaşadığından her geçici biri ya öbürü bu ilişkiyi bitirmek ister. Herkes ilk beğendiğiyle kalsaydı hayat ne kolay olurdu, değil mi? Onun için bunu kişisel olarak alma. Bugün bu ilişkiyi Cüneyt bitirmiş ama bunu yapan sen de olabilirdin. Bu ona sevginin, saygının azaldığı anlamına gelmez. Sadece ilginin daha başka yönlere doğru geliştiğini gösterirdi. İşte Cüneyt de bu durumda. Onun sana saygısından, doğrultu sevgisinden bir şey eksilmediğinden eminim. O sadece gönül dostluğunu bitirmiş. Dediğim gibi, bunu sen de yapabilirdin. Başka birini beğenip Cüneyt'i bırakıp onunla çıkmak isteyebilirdin. Bu yaşlar sizin çeşitli kişileri tanıma, çeşitli arkadaşlık, dostluk ve gönül ilişkilerini tanıma döneminiz. Her yeni insan ilişkisi sizi olgunlaştıracak, zenginleştirecek birer deneyimdir. O nedenle uzun süre bir kişiye saplanıp kalmak, özellikle de sizin yaşlarınızı, sizleri ve gelişiminizi kısıtlar. İşe bir de bu yönden bak. Keşke bırakan ben olsaydım hocam, deyiverdim. Güldü. O zaman da vicdan azabı içinde görünürdüm. Onu üzüyorum. Keşke beni bırakan o olsaydı, derdi. Peki şimdi ben şimdi ne yapacağım? Canım benim, acılarını bir an önce atlatabilmen için kendini zorlamayacaksın. Acıları kendi evreleri içinde yaşayacaksın ki düzlüğe çıkabilesin. İnsan birini yitirdiği zaman önce inkar edim dönemini yaşar. Olamaz, bu bana olamaz der. Sonra öfke gelir. O insana çok ama çok kızarsın. Öfkenin küllenince sona eren ilişkinin yaşını tutarsın. Bu da en son evre olan kabullenme izler. Olayı kabullenince huzura kavuşursun. Yaşamın normal temposuna döner ve bu dönemin ışığında yeni arkadaşlıkları önerebilme gücünü kendinde bulursun. Eskiden olduğu gibi hayata gülerek bakabilir, yeni beklentiler içine girersin. Edebi yeniden kalkıp lambayı yaktı. Kendimi öyle biri kaptırmışım ki havanın karardığına farkına bile varmamışım. Yerinde otururken devam etti Muhalle Hanım. Bunları bilirsen acıların daha bilinçli biçimde göğüsleyebilirsin. Onun için şimdi sen kendini zorlama. Bırak Seren her dönemi yaşasın. Yaşasın ki sonucu sağlıklı bir biçimde ulaşabilesin. Kendini zorlar, duygularını bastırırsan iyileşmen çok daha uzun zaman alır. Yaşam boyu kalacak yerin izler bırakır. O nedenle inkar da, öfkeyi de yaşa. Öfkeni konuş, içini boşalt. Sonra da yasını tut. Gerisi kendiliğinden gelir zaten. Düşünüyorum da ne kadar haklıydı Muhalle Hanım. Başından beri Cüneyt'ten şüpheleniyordum ama bunu inkar edip kendi kendime bile itiraf etmiyorum. Olamaz. Cüneyt benden başkasını sevemez. Böyle bir şey bize olamaz diye düşünüyordum. Sonra dün bana açık açık söylediğinde ona ne büyük bir öfke duymuş, neler söylemiştim. Aslında hala ona kızgındım. Elime geçirsem etlerini didik didik edilebilecekmişim gibi hissediyorum kendimi. Demek hala önümde evreler var. Öfkenin bitmesi, yas tutmak ve sonunda kabullenme. Her şeye karşın içimde azıcık da olsa huzur duygusunu giderek güç vermeye başladığımı duyumsadım. Nerede durduğunu bilmek insana yardımcı oluyormuş meğer diye mırıldandım kendi kendime. Öyledir Seracığım. İnsan nelerden geçmekte olduğunu, neyle karşılayacağını bilirse sorunları daha rahat omuzlayabiliyor. Size çok teşekkür ederim hocam. Ben ne yaptım ki? Sadece seninle şöyle karşılıklı kız kıza dertleştik. Hepsi bu. Kız kıza sözümle ikimiz de güldük. Tam o sırada telefon çaldı. Muhalle Hanım açtı. Öbür taraftan biri telaşlı telaşlı bir şeyler anlatıyordu. Muhalle Hanım dinledi. Sonra müzik bakışlarını bana çevirdi. Bilmem, benim de haberim yok ama burada size yardımcı olabilecek biri var. Onu sana vereyim. Bir de ona sor, dedi. Ayzi'yi bana uzattı. Biraz şaşkın telefonu aldım. Kime yardımcı olacaktı? Ne soracaklardı? Buyurun. Sera, yoksa sen misin? Aa, Dilek. Kızım öldük seni aramaktan. Nerelerdeydin? Diye Dilek öyle bir bağırdı ki Muhalle Hanım bile kendini tutamayıp gülmeye başladı. İki saattir Ayşegül'le otelü alt üst ettik. Tüm arkadaşlara sorduk. Sonunda Muhalle Hanım'a durumu bildirmeye karar verdik. Yani bizi meraktan öldürdün. Resmen öldürdün. Dilekciğim, ben burada Muhalle Hanım'ın odasındayım. Hayret, zaman nasıl da geçmiş, dedim saatime bakarak. Kız haklıydı çünkü saat tam 7'yi çeyrek geçiyorum. Haydi bakalım, dedi Muhalle Hanım. Şimdi arkadaşlarının yanına koş. Onları daha fazla kızdırmayalım. Kapıya yöneldim. Sonra ani bir kararla geri döndüm. Hocam, efendim Sera. Sizi öpebilir miyim? Hem de nasıl? Ve sarılıp Muhalle Hanım'ın doyasıyı öptüm. Teşekkürler, teşekkürler diye fısıldayarak. O saatten sonra Ayşegül'ü bırakmadık tabii. Böylece eve telefon edip yemeğe bizimle kaldı. Sonra onu evine bırakmak için kalktığımızda her nedense Burak yanımızda belirdi. Sizi bu Ankara gecelerinde yalnız bırakmayayım, dedi çapkın Burak. Gözü Ayşegül'de. Hep birlikte Ayşegül'ü evine bıraktık. Otelimize döndük. 9 Kasım Pazartesi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, bakanlıkları ve eski meclisi gezdik. Eski, yani ilk meclis, hepimizi etkiledi. O küçük salonda, o sıralarda, o kürsüde bir zamanın tutturuk ve arkadaşların ülkenin kaderini belirlemiş olduklarını düşünmek bile insanı heyecanlandırıyor. Bu turda okumuş olduğumdan uzun bir süre gözlerimi meclis kürsüsünden alamadım. Hırsımız çıkmış bir vaziyette otele döndük. Tam yataklarımıza serpilmiştik ki kapımız vuruldu. Gelen Melis'ti. Bu akşam diskoya gidiliyor. Haberiniz olsun. Tamam. Ben şimdi ötekilere de haber vereyim diyerek geldiği gibi fırladı gitti. Akşam yemeğinde herkes heyecanlıydı. Büyük bir diskoymuş. Biliyor musunuz? Öbür okullarda gelecekmiş. Çok iyi. Ne de olsa bu Ankara'da son gecemiz. Biraz da eğlenelim. Böylece yine hep birlikte gırgır şamada diskonun yolunu tuttuk. Marlo Hanım sanki öğretmen değil de bizden biri gibiydi. Nitekim bizimkilerin öylece oturduklarını görünce bu müzik oturulur mu? Hadi supi bırak. Kızları alın da herkese gösterelim dans etmek nasıl oluyormuş diyerek piste fırlamaz mı? Tabii bizler anında Fareli Köyün Kavalcısını izler gibi eşinden pistedik. Doya doya dans ettik ve müzik durunca soluk soluğa masamıza döndük. Simten'le ailenin halleri görülecek bir şeydi. Ömür okullardan olanlar var ya, artık bir dans etme, bir dans etme. Bir havalar, bir cilveler. Resmen şov yapıyorlardı. Zaten civarı bir erkek sinek olsa bunların halleri hemen değişiyor. Melis ise ayrı alem. Etrafa göz attım da yine en esaslı grup bizimki. Şunlara bak. Pek de ponlar. İlahi Melis, bu karanlıkta ne giydiklerini nasıl görebiliyorsun? Resmen dökülüyorlar dedi beni duymamış gibi. Şu kıza bakar mısınız? Böyle mininin altında dize kadar çizme giyilir mi? Bacakları da bacak olsa bari. Tıpkı babaannem gibisin. Nasıl yani? O da kimseleri beğenmez. Eleştirir durur. Kesin haklıdır kadıncağız. Ne kadıncağız ama? Niye öyle diyorsun? Zavallı anlamında kadıncağız denecek son kadındır da ondan. Dilek'le bakışıp gülüştük. Oğlanlarda iş yok dedi Esin. Ne kadar şanslı olduğunuzun farkına varmanıza sevindim dedi Burak şişinerek ve ekledi. Ama kızlar hiç fena değil. Hadi oradan. Daha önce kızların ne kadar tapan olduklarını söylüyorum. Onu duymadın da oğlanlarda iş olmadığını hemen duydun değil mi? Abi şuradaki kız beni kesiyor dedi Su. Yok ya göstersene. Bak bak işte karşı köşede oturan pembe kazaklı. Ne duruyorsun? Dansa kaldırsana oğlum. Ayıp ama dedi Melis. Biz nece oluyoruz burada? Bırak çocuğu. Kızı dansa kaldırsın. Hadi izin verdim. Sağ ol Melis. Bu iyiliğimi unutma. Supi karşı masaya doğru yollandı. Tabi hepimiz gözümüzü dikmiş izliyorduk. Supi pembe kazaklı kıza doğru eğildi. Bir şeyler söyledi. Kız da ona. Eyvah dedi anaç Melis. Kız dansa kalkmıyor mu yoksa? Hani kızıyordun başkalarıyla ilgileniyoruz diye. Madem izin verdim o kız dansa kalkmalı. Alemsin Melis. Bir de baktık bizim Supi'nin ağzı kulaklarında yanında da kız dans pistine doğru yürüyorlar. Oldu bu iş dedi Burak sevinçle. Zaten Supi de kızın tepesinde bizlere sırıtıp duruyordu. Derken o masadan bir delikanlı kalktı. Bizim masaya doğru gelmeye başladı. Gözü de Melis'teydi. Çocuklar eğer bu beni dansa kaldırmaya niyetleniyorsa dünyada kalkmam bilmiş olun. Niye dedi Burak? Hayatta o kıra çocukla dans etmem. Şunu kazağına bakın. İğrenç. Nesi var çocuğun yani sen de Melis derken Melis sözlerini tamamlamasına fırsat bırakmadan Burak'ın kolundan çekerek çabuk benimle dans et dedi ve böylece çocuk bizim masaya vardığında Melis çoktan Burak'la oradan uzaklaşmıştı bile. Baka kalmıştı zavallım ama bozuntuya vermedi. Bir iki adım attı ve Esin'i dansa kaldırdı. Esin eli mahkum dansa kalktı. Ama gözlerinden ateşler saçıyordu. Melis'e kırılıyorduk gülmekten. Aksi gibi de slow çalıyordu. Esin'i dansa kaldıran çocuk iki yana sallana sallana dans ediyor. Esin'e baston yutmuş gibi vaziyeti idare ediyordu. Nitekim parça biter bitmez Esin masaya döndü. Hadi yine iyisin diye onu fıştırdık. Hangisine daha çok kızayım bilemiyorum. Tesellim bu kahvaltı oluşumumu, o gariple tiple dans etmememi. Supi ise dansa devam ediyordu. Ben de onları izliyorum. Birden tanıdık bir yüz görür gibi oldum. Yanılıyor muyum diye dikkatle baktım. Her ne kadar gözüm karanlığa alışmış olsa da ortalık loştu. Evet evet oydu. Cüneyt bir kıza dans ediyordu. O an sanki tepemde bir yıldırım düştü. Üstelik bayağı da romantik bir biçimde dans ediyorlardı. Kız başını Cüneyt'in omzuna dayamış. Cüneyt ise onun beline sarılmıştı. Ah tanrım o diskodan kaçıp gitmek için neler vermezdim. Başka okullarda gelecekler dediklerinde Cüneyt'lerin de orada olabilecekleri nedense hiç aklıma gelmemişti. Bilseydim, daha doğrusu düşünebilseydim hiç burada olur muydum? İlk şoku atlattıktan sonra onları izlemeye başladım. Nasıl olsa beni göremezdi o karanlıkta. Arada birbirlerine bakıp konuşuyorlar, gülüşüyorlar. Sonra kız yine ona yumuluyordu. Bizimki de yüzünde aptal bir ifade dans edip duruyordu salak. Salak değil, süzme salak. Ne olacak? Dileği dürttüm, şuraya bak. Nereye? Şuraya. Ne var orada? Kim var desen daha doğru bir soru olurum. Dilek gözlerini kısıp baktı. Baktı. Sonra aa diye feryadı bastı. Ya beyimiz eğleniyor. Şuna bak buraya kızıkla gelmiş. Demek ki kız onun okulundan. Kızı da okulda bassın dedi sadık dostum Dilek. Müzik durmuştu. Onlar bir an oldukları yerde durup birbirlerine bir şeyler söylediler. Sonra bizim çaprazımızdaki bir masaya gidip oturdular. Şunlara bak, birbirlerinin ağzının içine düşecekler neredeyse. Aman bakma onlara Sera. Melis'i bırak gelmişlerdi. Artık gelebilirsin, tehlike geçti desin. Zavallı Esinciğim, beni bulamayınca döner gider diye umuştum.